Türk Dünyası Güncesi programına hoş geldiniz. Sakarya Üniversitesi, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi olarak Türk Dünyası'na ilişkin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeleri akademik bir üslupla değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde Türk kültüründe yemek ve beslenmenin etkilerini Profesör Doktor Hayati Beşirli ile değerlendireceğiz. Profesör Doktor Hayati Beşirli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji bölümünde görev yapıyor. Hocamızın başlıca ilgi alanları arasında kültür sosyolojisi ve gençlik sosyolojisi bulunmaktadır. Aynı zamanda yemek sosyolojisi, yemeklere ve mutfağa sosyolojik bir bakış başlıklı bir kitabı da bulunmaktadır. Hayati Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
Efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Hocam, size sözü bir soruyla, teorik bir soruyla bırakmak istiyorum. Biz yemek ve mutfak üzerinden toplumları nasıl anlayabiliriz? Yemek sosyolojisi nedir aslında kısaca?
Çok teşekkür ederim Onur Bey, Onur Hocam. Aslında içinde yaşadığımız dönem tam da yemek sosyolojisine ilişkin bize önemli veriler sağlayan bir dönem, değil mi?
Evet, doğru.
Artık iki şeyden çok korkar olduk. Herhalde bunlardan bir tanesi tartılar. Tartıya çok yaklaşmak istemiyoruz. Bir de sosyal veya fiziksel mesafeyi koruma kapsamında diğer insanlara çok yaklaşmak istemiyoruz. Ama maalesef her ikisi de bence olumsuz algı uyandıran ancak çok da olumsuz olmaması gereken durumlar. Niçin? Şöyle bir giriş yapalım isterseniz. Biz yemek ve yiyeceği sadece enerji sağlanması olarak düşünmememiz gereken bir durum. Yani sadece biz enerji sağlamıyoruz. Bu anlamda besinler doğal ortamından kültürel ortamına dönüştürdüğümüz nesneler. Ve bu besin bizim mutfağımıza girdiği andan itibaren çeşitli unsurlarla dönüştürülüyor ve kültürel bir nesne haline geliyor. Ki bu da besini ve mutfağı sosyolojik unsur yapan durumdur diyebiliriz. Nasıl bir örnekle izah edebiliriz bunu? Bildiğiniz gibi toplumları birbirinden ayıran kültürdür. Bunu ben lisanstaki öğrencilerime şöyle bir örnekle izah ediyorum. Sevgili genç dostlarım diyorum, bütün insanların kemik sayısı aynıdır. Ancak insanları birbirinden ayıran kemik sayısı fiziksel özelliklerden başka temel bir özellik vardır ki diyorum, bu da kültürdür. Bu kültür bizi biricik yapandır aslında. Türk toplumu biricik yapandır. Fransız toplumunu biricik yapandır. İşte bu kültür içinde yemek kültürü de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ve biz damak tadımızla diğer toplumlardan farklılaşırız, ayrılırız. Evet, biz sabahları zeytin tüketiriz, peynir tüketiriz, poğaça tüketiriz. Ha, belki tarhana çorbası içeriz, mercimek çorbası tüketiriz. Ancak sabahları biz deniz mahsulleri çorbası içmeyiz.
Bu da bize
o zaman tabii, o zaman demek ki bizim geçmişten günümüze doğru taşıdığımız ve sosyalleşme sürecinde gelecek kuşaklara aktaracağımız bir mutfağımız var. Bir damak tadımız var ve bu damak tadımızda işte sosyalleşme, sosyalizasyon veya başka bir tabirle toplumsallaşma sürecinde oluşan bir unsur.
Evet. Genel olarak toplumsal ilişkilerin bir yansıması olarak yemek ve mutfağı değerlendirebiliriz diyorsunuz yani.
Kesinlikle. Çok enteresan bir nokta var. Aslında sizin ne yediğiniz değil, kiminle ve nerede yediğiniz önemlidir derler ya. Yani bu böyle değil midir? Yani siz bir spagetti tüketebilirsiniz. Ama spagettiyi hangi mekanda tükettiğiniz daha belirleyicidir. Kiminle yediğiniz daha belirleyicidir. İşte kültürel kodlar burada devreye girer aslında. O kültür, o mekanı bir sıradan mekan olmaktan çıkartır. Bir gösterişçi tüketime veya sizin statü sağladığınız mekana dönüştürür.
Evet.
Veya bunu gençlerde çok iyi görürsünüz ya. Gençler çeşitli markaların kahve fincanlarıyla dolaşırlar. Karton kapaklarıyla dolaşırlar. Evet. Orada onların isimlerini yazar. O şu demektir aslında. Ya evet, ben bunu tüketiyorum. Yani benim tüketim alışkanlıklarım arasında bu var. Bunun üzerinden statü sağlamaya çalışırlar. İşte yemek ve mutfak da böyledir. Yani sizin ne yediğiniz değil, sizin nerede ve kiminle yediğiniz önemlidir.
Peki o zaman şuna bağlantı yapalım. Türkler genel olarak Orta Asya'dan, yani başlangıçtan, tarihin başlangıcından bugüne Türklerin kültüründe yemek ve beslenme nasıl bir yer tutuyor? Onların her bir Türk bireyin aslında sosyalleşmesinde, toplumsallaşmasında yemeğin ve beslenmenin yeri nedir?
Çok güzel. Şimdi esasında şöyle bir başlangıçla devam edelim. Evet, biz besinleri doğadan elde ediyoruz ve bunları dönüştürüyoruz. Kültürel unsurlar haline sokuyoruz. Peki bizim bu besinleri elde etmemizi sağlayan birçok faktör var mı? Evet, var. Bunlardan bir tanesi fiziksel çevre. Yani yaşadığımız fiziksel çevre veya yaşadığımız iklim koşulları bizim neleri tüketebileceğimizi belirliyor aslında. Yani Karadenizliyseniz yağışın bol olduğu bir coğrafyadasınızdır. Sebze çeşitleriniz sınırlıdır. Sınırlı bitkileri siz yiyebilirsiniz. Doğu Anadolu'da hakeza böyledir. Güneş görme süresi az olduğu için bitki çeşidi de azdır. O zaman ne yaparsınız? Et tüketirsiniz. Ancak Ege'deyseniz o çok güzel bitkiler devreye girer. İşte zeytinyağlılar devreye girer. Bir sürü ot tüketmeye başlarsınız. Aslında Türklerde de böyle. Türkler çok geniş coğrafyaya yayılmış bir topluluk. Ve bu toplulukta yaşayan, bu coğrafyada yaşayan Türkler aynı dönemde aynı karakteristik özellikleri göstermiyor. Yani hemen aklımızda şöyle bir algı vardır ya, bütün Türk toplulukları konar göçerdir. Hayır. Konar göçer Türk toplulukları olduğu zaman yerleşik olan Türk toplulukları da vardır. Veya konar göçerlik tamamen göçemelik değildir. Yani yaylak ve kışlak arasında, bu yaylak ve kışlak arasındaki hareketlilik bizim Akdeniz bölgesinde iki kademeli bir hareketliliktir de, bu hareketlilik Tanrı Dağları'nın eteklerinde dört kademeli bir hareketlilik şeklinde kendini gösterir. Yani araya güzdo, yani güzün gidilen yer ve baharda gidilen yerler de devreye girer. Yani direkt kıştan yaylaya çıkmazsınız. Bu demektir ki sizin aslında beslenme alışkanlığınız, bu fiziksel coğrafyanız esasında şekillenecektir. Yani ne tür üretim yaptığınıza göre şekillenecektir. Yani tarımsal üretim yapıyorsanız sizin beslenmenizi bu tarımsal üretim belirleyecektir. Hayvansal üretim yapıyorsanız hayvansal üretim belirleyecektir. Bu Türklerde de böyledir. İşte Türklerin bu geniş coğrafyada fiziksel koşulların beslenme üzerindeki etkilerini hissettiği görülür. Bununla beraber sadece fiziksel coğrafya mı bizim beslenmemizi belirler? Hayır, tabii ki belirlemez. Bizim komşularımız belirler. Hangi kültürlerle temas içinde olduğumuz belirler. Evet. Ki bu da büyük Türk coğrafyasında farklı kültürlerle temasın da zenginliği olarak ifade edilebilir. Yani siz Fars kültürüyle temas edersiniz, Çin kültürüyle temas edersiniz, Arap kültürüyle temas edersiniz. Avrupa'ya geldiğinizde işte Bizans kültürüyle temas edersiniz. Ve sizin bu temasınız sizin yemek kültürünüze yeni yeni unsurların katılması demektir. Yani sizin yemek kültürünüz sadece ete dayalı olmaktan çıkar. Bu artık hamur işleri devreye girmeye başlar. Bununla beraber Arap kültürüyle temasla beraber tatlılar da devreye girmeye başlar. Bunlardan en tipik örnek şudur, biliyor musunuz? İbni Batuta'nın seyahatnamesidir. İbni Batuta seyahatnamesinde Özbek Han'a vardım der. Özbek Han'a gittiğimde ona tatlı ikram ettim der. Parmağın ucuyla tatlıyı diline götürdü. Öldürseniz ben bunu yemem dediler.
Yabancıladı yani. Hiç.
Evet evet, yani damak tadında demek ki şekerli şerbetli bir şey yok o dönemde. Türklerin damak tadında. Yani ama bakın, şimdi tatlılar bizim için vazgeçilmezdir.
Evet.
Yani demek ki bizim farklı kültürlerle temasımız bizim damak tadımızı da şekillendirir. Değil mi? Mesela evet, bunlardan çok enteresan seyahatnamelere bakın. Farklı yüzyıllardaki seyahatnamelere. İstanbul'un hep balık bakımından çok zengin olduğu, zengin balık kaynaklarına sahip olduğu ifade edilir. Ama hep de Türklerin de balık tüketmeyi çok sevmediği ifade edilir.
Hala da öyledir aslında.
Hala da öyledir aslında, evet. Yani demek ki, ama bu hala da öyle, eskiyle kıyasladığımızda daha da farklıdır değil mi? Yani eskisi gibi değiliz. Yani demek ki bizim yemek kültürümüz fiziksel coğrafyanın belirlenmesiyle, diğer kültürlerle temasla ne yapıyor? Değişiyor. Ya bu yemek kültürünün aslında bizde sadece beslenme olmadığını, yani sadece insan vücudunun enerji sağlanmasının unsuru olmadığını da tipik bir göstergesidir. Yani yemek kültürel bir unsurdur. ve kültürler temas ederken birbirlerine yemek kültürlerini de aktarırlar. Evet. Yani biz bu kapsamda birçok yemeği farklı kültürlerle temastan almışızdır. Ama birçok yemeği de farklı kültürlere katmışızdır. Yani baklavayı farklı kültürlere katmışızdır. Dolmayı farklı kültürlere katmışızdır. Cacık'ı farklı kültürlere katmışızdır. Yani evet. Bunun çok tipik kavgaları vardır değil mi? Yunan kültüründe bu caciki mi, işte dolmaki gibi. Yani evet. Bunlar bizim diğer kültürlerle temasla o kültürlere kazandırdığımız tatlardır diye düşünüyorum. Bu da çok enteresan bir noktaya götürür bizi Onur Bey. Yani aslında yemek aynı zamanda kimlik göstergesidir.
Ne yediğiniz yani siz, kim olduğunuzu gösterir.
Ne yediğiniz kim olduğunuzu gösterir. Evet. Yani. Buyurun lütfen.
Yani sadece aç kalmak için değil, aslında kimliğimizi inşa etmek için de yeriz bir taraftan.
Kesinlikle. Yani biz sadece vücuda enerji sağlamak için yemeyiz. Biz ne zaman yediğimiz, ne kadar yediğimiz, neleri beraber yediğimiz de o enerji sağlama sürecini kültürel bir sürece dönüştürürüz. Ki bunun çok tipik bir örnekleri daha vardır. Bizde Türklerde sofra aynı zamanda didaktik bir unsurdur. Yani size yerinizi gösterir. Evet. Siz hani Dede Korkut hikayelerini okumuşsunuzdur. Dede Korkut hikayesinde bir sofrayı anlatırken işte Bayındır Han'ı anlatır. Bayındır Han'ın sofrasında şunlar vardı, şu sofrada şunlar vardı. Bunun yanına bu oturdu der. Yani orada bir hiyerarşi vardır aslında.
Evet.
Anlatılan.
Yani yemekle çok... aslında kültürden bahsettiğimiz zaman aynı zamanda bir statüden karşılıklı.
Kesinlikle toplumsal konumunuzdan bahsedersiniz.
Evet.
Bunun çok tipik örneği vardır Kırgız ve Kazak kültüründe. Anadolu'da biz bunu yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladık. Tör kavramı vardır, tör. Tör kutsal bir alandır. Tör esasında bir çadır düşünün, bozuyu düşünün. Yani beyaz bozuyu düşünün, Kırgız bozuyu düşünün. Kapının karşısındaki alan tör alanıdır. Ve ev sahibi sizi o kapının karşısındaki alana oturtur. Ve siz ev sahibinin sağ tarafında yer alırsınız. Ve sizden sonra hiyerarşik olarak dizilme başlar. Büyük oğlu, daha küçük oğlu diye. Sol tarafta da kadınlar vardır. İşte sağ taraf ercak, sol taraf epcidak diye ifade edilir. Yani siz orada aslında toplumsal konumunuzu görürsünüz.
Hangi statüde olduğunuzu, dereceniz.
Kesinlikle var. Ve o çadırdaki değerinizi de görürsünüz. Veya çok tipik bir örnek daha vardır. Bu Kırgız ve Kazaklılarda ülüş veya cilik dediğimiz bir unsur vardır. Yani bu paylaşmaktan gelir. Cilik dediğimizde aslında iliğin bir değişmesi. Bir koyun veya at belirli parçalara ayrılır. Ve o her bir parçanın sofrada kime ait olduğu belirlenmiştir.
Yani sizin diğer parçayı yiyemez statüsüne yetmeyen.
Kesinlikle. O sizin önünüze gelir zaten. Yani o mesela bir ölüm yemeğine gitmişsinizdir. Yani ölüler için verilen bir yemeğe gitmişsinizdir. Oraya bir işte bir koyun eti gelmiştir. Siz şey diye düşünürsünüz. Ya bu koyun eti herhalde herkes istediğini alacak. Hayır. Orada en kıdemli olan, yani o bökü dediğimiz en kıdemli olan, bu hiyerarşiyi bilen insan ayağa kalkar, bıçağı eline alır ve o eti o masadaki insanların hiyerarşisine göre, toplumsal konumuna göre paylaştırır. Asıl problem nedir biliyor musunuz? Siz kendinizi o masada çok prestijli zannederken, insanların gözünde belki de o cambaş, yani en prestijliye gidecek et başka birine gitmiştir. Ve siz orada şunu görürsünüz, ya evet herhalde benim sofradaki yerim burada ikinci adam pozisyonudur dersin.
Aslında sözsüz ya da sessiz bir şekilde kültürün içselleştirilmesi var burada. Yani
tabii.
Yemeği dağıtırken size yerinizi söylüyor, siz de tabii. Sofrada ne söyleyeceğinizi, sözünüzün ne kadar etki edeceğini aslında anlamış oluyorsunuz.
Kesinlikle. Didaktik, öğretici. Yani evet. Bu şeyde de vardır ya, sağ yana oturma ve sol yana oturmada da vardır. Yani siz mesela Fatih Sultan Mehmet'ten sonra padişahlar hep tek başlarına yemek yerler. Büyükelçiler falan padişahlara sofrasına oturamazlar. Onlar ancak vezirlerle yiyebilirler. Bakın burada da aynı hiyerarşi vardır. Yani siz büyükelçi değiliz, devletin temsilcisidir. Ama o padişahla aynı sofraya oturamaz. Veya sizin padişahın veya oradaki Hakan'ın, Kaan'ın sağ tarafına mı oturdunuz, sol tarafına mı oturdunuz?
Bunun nasıl bir anlamı var mesela? Sağına oturan daha mı yakınıdır?
Tabii sağda oturan daha itibarlıdır. Daha prestij yüksek alanda oturandır. Veya şeyde görmüşsünüzdür. Bu her zaman yemek sofralarının en başında prestij en yüksek olan siyasi karakter veya toplumsal karakter olur.
Evet, baş köşeye oturmak gibi.
O işte o alan tör alanıdır Türklerde. O alan bazen yerden yükseltilmiş bir alandır. Bildiğiniz gibi hiçbir taht insanlarla, diğer sıradan insanlarla aynı seviyede değildir.
Evet.
Taht her zaman daha yüksektir.
Evet.
Çünkü oraya erişmek mümkün değildir ve o güce sahip olan, yani iktidarı elinde bulunduran, ki Weber iktidarı öyle tanımlar değil mi? Başkasına rağmen istediğini yaptırabilme gücüdür der iktidar.
Evet.
Yani bu iktidar aslında gücün meşrulaşmış halidir. Gücü elinde bulunduran ne yapar? İktidara onu dönüştürür, meşruiyetini sağlar. O zaman siz meşruiyetini sağladığınız bir gücü diğer insanlarla paylaşmak ister misiniz? Hayır. O zaman ne yapmak istersiniz? Bunun ayrıcalıklarını ortaya koymak istersiniz, değil mi?
Her alanda, değil mi?
Evet, bunun imtiyazını sürdürmek istersiniz. Onun için çok enteresan şeyler vardır günümüzde ya. Bazı restoranlar çok pahalıdır. A sınıf restoranlardır. Bazı restoranlar daha sıradan insanlara hitap eder. Yani o restoranı pahalı yapan nedir? Toplumun belirli kesimlerine hitap etmesidir.
Herkesin giremeyeceği bir yer olmasını göstermek için.
Kesinlikle.
İşte kapısında vale olan yerler, olmayan yerler. Otoparkı olanlar, olmayanlar.
Artık vale falan çok sıradan oldu değil mi? Özel, özel işte rezervasyonla gittiğiniz, rezervasyon için beklediğiniz, kıyafet zorunluluğu olan yerler.
Ha evet, belli kıyafetlerin zorunlu olduğu yerler. Evet.
Değil mi? Yani artık o, çünkü o ne yapıyor artık? O yani yemeği satmıyor size. O mekanı satıyor. Siz de artık orada yemek yemek için gitmiyorsunuz aslında.
O satıyor.
Mekanı tüketiyorsunuz.
Doğru.
Ya bunun her toplumda göstergesi vardır. Ama çok enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Ben bu aralar seyahatnameleri çok sık okur ol hale geldim. Tüm seyahatnamelerde İstanbul'la ilişkin yazılmış tüm seyahatlerde Türklerin ve sarayın mütevazı hayatından bahsedilir, biliyor musunuz? Yani evet, bu ayrım, yani statü ayrımı, didaktik ayrım, sosyal ve politik gösterge olarak sofranın kullanılması vardır ama bu bizim kültürümüzde Batı kültüründen her zaman daha az olmuştur, biliyor musunuz?
Belki Dolmabahçe'ye kadar.
Yani ben 19. yüzyıla 20. yüzyıla seyahatnameleri de okudum. Abi hepsinde Batı'da gösteriş bizden daha fazladır. Çok güzel bir nokta vardı burada, hiç unutmuyorum. Diyor ki bir tanesi, Türklerde mutfak masraflarından dolayı iflas eden bir zengin görmezsiniz diyor. Demek ki Batı'da o dönemde mutfak masraflarından dolayı, gösterişli tüketimden dolayı iflas edenler var.
Yani yemeği aşırı kültürel ele alıyorlar.
Tabii. Yani, lüks tüketim olarak ele alıyorlar. Ya biz de biliyorsunuz vazgeçilmez yemek pilavdır.
Evet.
Bu Orta Asya'da da böyledir. Osmanlı saray mutfağında da böyledir.
Evet.
Fark, yani koyun eti bizde ağırlıkta tüketilir ki Cumhuriyet'le beraber sığır eti bizde çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Aslında Türklerin temel damak tadı koyun etidir. Yani koyun etli pilav, tavuklu pilav, güvercinli pilav gibi, safranlı pilav gibi pilav, pirinç bizde yoğun olarak tüketilen bir şeydir ve saray mutfağında da pirinç vardır. Bununla ilgili Arif Bilgin'in çok güzel çalışmaları var. Arif Hoca'nın. Arif Hoca Sakarya Üniversitesi Tarih bölümünde.
Evet, bizim üniversite.
Yani, evet, buyurun lütfen.
Peki, Orta Asya'dan aslında bir anlamda Osmanlı'ya köprü de kurmuş olduk. Biraz şimdi bu Cumhuriyet'te et tüketiminin niteliğinin değişmesinden bahsetmiştiniz. Orada ciddi bir kırılma var mı yemek kültüründeki dönüşümde, başka dikkat çeken? Yani Cumhuriyet'in ciddi bir kültürel kırılma yarattığına dair hep bir tartışmalar var biliyorsunuz. Bizim yemek kültürümüzde, sofra adabımızda da ciddi bir kırılmaya sebep oldu mu işte Cumhuriyet'in modernleşme projesi vesaire? Bunu söylemek mümkün mü?
Ya bence söylemek mümkün. Nasıl söylemek mümkün? Cumhuriyet'le beraber bizim eğlence anlayışımız değişiyor. Yemek anlayışımız da değişiyor. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde meyhanelerin hepsi gayrimüslimlerin olduğu mahallelerdedir. Gayrimüslimlerin yaşadığı mahallelerdedir.
Evet.
Yani bu işte İstanbul'un Galata'sındadır. İşte Tataola dedikleri Kurtuluş semtindedir. Ve gayrimüslim şarap Müslüman tebaanın içmesi yasak olan içki olduğu için
evet.
Onlar hepsi gayrimüslim mahallelerde meyhanelere giderler, içkileri orada tüketirler. Hatta bunun için bir dönem Yeniçeriler adaları içki tüketim mekanı olarak kullanırlar ki seyahatnamelerde böyle ifade ediliyor. Ancak Cumhuriyet'le beraber vatandaşlık bilinci veya devletin içkiyle olan ilişkileri yeniden düzenlenmesi, bildiğiniz gibi artık gayrimüslim mahallelerde meyhaneye gitme özelliğini ortadan kaldırır. Yani bu dönüştürme projesi, yani şehir kulüpleri kurma projesi veya toplumda nasıl söyleyeyim yaşam tarzını değiştirme yemek kültürüne de yansır.
Benim gördüğüm son galiba ayakta kalan, belki de herhalde sondur, şehir kulübü Samsun'da vardı. Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Hala devam eden, bu şekilde işte içkili restoran olarak devam eden şehir kulübü. Benim gördüğüm bir tek Samsun'da vardı. Yani gezdiğim şehirlerde.
Içinde. Evet. Bununla beraber mesela Osmanlı'da bildiğiniz gibi kadın erkek ilişkilerine kadın erkek ilişkileri haremlik ve selamlık esaslı devam eder. Bu da kiminle yemek yediğinizde dediğinizde yani erkeklerin bir arada yemek yemesi kadınların bir arada yemek yemesini beraberine getirir. Ancak Cumhuriyet'le beraber bu da yavaş yavaş değişir. Yani kadın ve erkek ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin beraber yemek yemesi mümkündür. Hemen akla şu gelir. Bu değişim tüm toplumsal kesimlerde aynı anda ve aynı hızda mı olur? Hayır, tabii ki olmaz. Değişim toplumsal kesimlerde, farklı toplumsal kesimlere göre farklı hızda kendini gösterecektir. Bununla beraber bence tüketilen nesnelerde de farklılık vardır ki bence bu halkın ekonomik düzeyinin yükselmesiyle bağlıdır. Yani hele içinde yaşadığımız dönemi düşündüğümüzde halkımızın refah düzeyi gittikçe yükseliyor.
Evet.
Yani halkın refah düzeyinin gittikçe yükselmesi bence mutfağa da yansıdı. Bu tüketim alışkanlıklarımız da, mutfaktaki tüketim alışkanlıklarımız da sanki değişti diye düşünüyorum. Buna ilişkin bir hocamın çok güzel bir benzetmesi var. Tabii ki bu Anadolu'daki fakirliği anlatan bir benzetme ve bulgur tüketimini anlatan bir benzetme. Evet. Derdi ki, ya biz çocukken öğle yemeğimiz sulu bulgur aşıydı, akşam yemeğimiz de kuru bulgur aşıydı der. Yani evet, hakikaten Anadolu insanı fedakardır, cefakardır ama fakirdir de. İşte bu fakirlik onun sofrasına da yansır.
Evet.
Buyurun lütfen.
Aynı maddeden bir sürü yemek üretmek durumunda kalmaları bunun bir örneği diyebiliriz aslında.
Tabii, kesinlikle.
Aslında genel olarak meramımızı anlattık gibi duruyor hocam. Benim bir başka merak ettiğim, hem Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dönüşümle alakalı bir soracağım bir şey daha. Bu şu anda çağrıştı. Şimdi Osmanlı'da ayrım daha ziyade dine dayalı bir ayrımdı. Fakat
evet.
Cumhuriyet bu barajları ortadan kaldırdığı için göreli bir eşitlik durumu ortaya çıktı. Peki burada ayrım sınıfsal tabanda oluşmaya başladı diyebilir miyiz? Yani işte tüketim kalıpları bu sefer sınıfsal ayrımlara göre belirlenmeye başladı. İşte başta sizin örnek verdiğiniz bu lüks kahvecilerle çay ocakları gibi düşünebiliriz bir kontrast olarak. Ya da lüks restoranlarla işte daha mütevazi lokantalar, esnaf lokantaları vesaire gibi bir ayrışma buradan itibaren başladı diyebilir miyiz? Yani Osmanlı'da halkta bu kadar katı bir sınıfsal ayrım yok idi. Fakat Cumhuriyet'te bu işin geniş kitleye yayılması sınıfsal ayrımları daha da keskinleştirdi, görünür hale getirdi demek mümkün mü?
Bence çok doğru bir şey olmaz. Hiç çok doğru bir şey olmaz. İnsanlar bence insanlıkla beraber insanların kaynağı haklara erişimi arasında fark var. Ve bu ayrımlar devam ediyor. Yani evet Cumhuriyet'le beraber kaynaklara erişim ve kaynaklara kullanım arasındaki farklar belki değişmiştir. Ama Osmanlı'da da aynı fark vardır. Osmanlı'da ekmek çeşidi denirken, ekmeğin yapıldığı buğdaydan bahsedilirken sarayın buğdayının daha beyaz olduğu ve daha tatlı olduğu ifade edilir. Sarayda çıkan ekmek daha farklı bir ekmektir.
Yine bir ayrım var yani aslında. Hiyerarşi var. Ya zaten bu, o da iktidar ilişkisiyle de alakalı.
Ya bu hayır, bu ayrım kaynakları kullanmayla alakalı bir ayrım ki bu. Diyorum ya, insanlığın tarihiyle beraber bence başlayacak bir ayrım. Yani tüm insanların kaynaklara erişimi her zaman aynı olmamış ki. Onun için çeşitli ideolojiler var ya.
Doğru.
Yani hepsi bu ayrımı ortadan kaldırmaya yönelik ideolojiler. Ne yapıyor? Bu ayrımı nasıl ortadan kaldırabiliriz diye fikir üretiyorlar değil mi? Büyük büyük laflar ediliyor aslında.
Yani. Evet, doğru. Peki şunu da sorarak aslında benim soracağım şeyleri noktalamış olayım hocam. Orta Asya Türk kültüründen, yani tarihteki kültürden, bugünkü modern Türk kültürüne yansıyan ya da kalan yemek kültürümüze, sofra kültürümüze ilişkin neler var? Ya böyle çok görünür şeyler.
Şimdi sevgili hocam, Onur hocam, şunu göz önünde bulundurmak lazım. Türk kültürü oldukça geniş bir coğrafyada. Bu oldukça geniş coğrafyada Türk yaşayan farklı farklı Türk topluluklarının kendilerine ait yemek kültürleri var. Ama bu yemek kültürleri hiçbir zaman birbirlerinden tamamen farklı değil. Oldukça birbirine benzeyen. Ama o yaşadıkları coğrafyanın ufak tefek değişiklikler yaptıkları bir kültür. Yani o şey demek, siz Kırgız ve Kazak toplumunda beş parmak dediğimiz o törensel yemeği mutlaka sofrada görürsünüz.
Evet.
O beş parmak işte bir hamurun et suyunda haşlanması ve üzerine at etinin parçalanarak koyulmasıyla yapılan bir yemektir. Bu Kazak ve Kırgızlarda çok yaygındır beş parmak. Ancak Özbek coğrafyasına veya işte Fergana Vadisi'ne, Özbekistan coğrafyasına geldiğinizde hemen bunun yerine pirinç alır. Ama Kazak'ta, Kırgız'da da pirinç vardır. Azerbaycan'a geldiğinizde benim için en şaşırtıcı olan oydu. Ben mesela Azerbaycan'ın geleneksel mutfağında pirincin bu kadar çok kullanıldığını bilmiyordum. En son 1,5 sene Azerbaycan'da yaşadım. Azerbaycan'da yaşadığımda pirincin Azerbaycan mutfağındaki yaygın etkisini gördüm. Hatta onlarda da farklı bölgelerde pirincin soslanması değişiyor. Mesela bazı yerlerde işte cevize dayalı bir pirinç sosu var. Başka yerlerde ete dayalı pirinç sosu var ama ana olan pirinç yine. Sıkıntı şu, bence biz Batı kültürüyle, Anadolu coğrafyası Batı kültürüyle teması yüksek olan bir coğrafya. Gördüğünüz gibi biz yemek kültürümüzü sanki doğudaki soydaşlarımızdan veya doğuda içinde yaşadığımız kültür coğrafyasındaki insanlardan farklılaştırmayı yaptık, başardık. Tabii ki Kırgız mutfağına veya Kazak mutfağına Çin'in etkisi olduğu, Rusların etkisi olduğu, ama bu etki bizde de var. Bizde de Batı'nın etkisi oldu. Ancak şu çok kesin, biz aynı coğrafyada olmasak da aynı kültür coğrafyasının insanıyız.
Evet.
Ve bunu da mutfakta görmek mümkün. Yani şorpa, Kırgız'da şorpa, bizde çorba. Yapılış tarzı farklı olabilir. Et, onlarda da ağırlıkta, bizde de ağırlıkta. Pirinç, Orta Asya coğrafyasında da var, bizim coğrafyamızda da var. Evet. Ha, ne oluyor? Artık coğrafyanın imkanları devreye giriyor. İşte Anadolu'da balık, ot, zeytinyağı tüketilmeye başlıyor. Dediğimi anladınız mı?
Evet,
yani
evet.
Artık o fiziksel belirlemeler ön plana çıkmaya başlıyor ki, ancak bu şu kanaatteyim, o özü değiştirmiyor Sayın Hocam.
Evet. Öz ona inanıyor. Başka renkler katıyor diyebiliriz yani.
Kesinlikle.
Evet. Yani. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bize çok katkıda bulundunuz.
Estağfurullah. Yani ben sizin faaliyetlerinizi takip ediyorum. Ki şuna da inanıyorum, yani enstitünüz veya uygulama merkeziniz bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Çünkü Sakarya Üniversitesi zaten Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle ayrıcalıklı bir konumda.
Evet.
Ve bu konumunu sizin gibi genç bilim adamlarıyla sürdürmesi de bence önemlidir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Burada noktalayalım. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Türk Dünyası Güncesi programının Hayati Beşirli hocamızla, Profesör Doktor Hayati Beşirli hocamızın misafiri olduğu Yemek Sosyolojisi ve Türk Kültüründe Yemek Kültürü başlıklı yayını dinlediniz. Yayınlarımızı ve faaliyetlerimizi takip etmek için türkmer.sakarya.tr internet adresimizi ve Savi Türkmer kullanıcı adıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Türk Dünyası Güncesi programı YouTube'da, Spotify'da, Google Podcast ve Apple Podcast'te yayınlanmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyoruz.